tarihinin izinde.
Bir haftalık aradan sonra TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türk Tarihinin İzinde birlikteliğimiz başladı. Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Yapımcınız Neslihan Değirmencioğlu, kumanda masasında Nuri Göktaş, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Güray hocam, önemli bir dönemdi Fetret dönemi. Bütün ayrıntılarıyla elimizden geldiğince dinleyicilerimize geçmiş programlarımızda aktarmaya çalıştık. Ve o dönemi bitirdik. Ardından Sultan II. Murat'la bu hafta devam edeceğiz. Ama Güray hocam, ben hem kitap armağanımız için hem soruları, yorumları için dinleyicilerimize telefon numaralarımızı, elektronik posta adresimizi hatırlatayım. 463-3419, 463-3421 telefon numaralarımız, elektronik posta adresimiz trttürktarihi@trt.net.tr. Yine önümüzde çok güzel bir kitap duruyor. Hocamdan önce ben hemen söyleyeceğim. Çok güzel bir baskı. Türk Tarih Kurumu yayınlarımızın diğer baskıları gibi son derece güzel bir baskı. Ve değişik bir konu hocam. Kitap değişik bir konu hakkında yazılmış Güray hocam.
Evet, bugün dinleyicilerimize Lale ile Başladı adında Türkiye-Hollanda ilişkilerinin, münasebetlerinin 400 yıllık tarihini belgelerle ve resimlerle, tablolarla izah eden bir kitap Türk Tarih Kurumu yayınlarından hediye ediyoruz. 2000 yılında basılmış olan bu eser Alexander de Groot'un Zeki Çelikkol tercümesiyle okuyucularla buluşuyor. Çok güzel bir çalışma. Belgeleri İngilizce ve Türkçe olarak Flemenkçe asıllarından da çevirileriyle birlikte bu kitapta görüyoruz. Gerçekten de son Osmanlı döneminin 400 yıllık Hollanda ilişkilerini, özellikle de yenileşme tarihimiz açısından ya da Osmanlı Devleti'ndeki ıslahat ve yenileşme dönemleri açısından önemli görüyoruz.
Bakalım hocam, bu haftaki şanslı dinleyicimiz kim? Kitabın kapağında da cilt kapak, üzerinde bir başka kapak daha var ve çok da güzel bir evru var üzerinde bu kitabın. 463-3419, 463-3421 telefon numaralarımız. Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla başlıyoruz sohbetimizde. Hocam, gerçekten zor bir dönemdi. Fetret dönemi ve Çelebi Mehmet de geçen programımızda söylemiştiniz. Sanki yeniden kurdu hocam devleti ve sonrası.
Evet, Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu Çelebi Mehmet'tir diyebiliriz. Şüphesiz Fetret dönemiyle ilgili geçen programımızda da izah ettiğimiz gibi birer padişah değişimi söz konusudur. Çelebiler padişah olarak anılabilir. Musa Çelebi, İsa Çelebi, Mehmet Çelebi, Süleyman Çelebi, bunlar kendi bulundukları yerlerde kendi hükümdarlıklarını ilan ettiler. Özellikle Bursa hakimlerini sıralarsak Osmanlı Fetret döneminde aslında padişahsız kalmadı diyebiliriz. Ancak bütün devleti birleştiren, tek bir çatı altında toplayan bir padişah olarak ortaya çıkan Çelebi Mehmet'tir. Bunun döneminde 1413-1421 yıllar arasında 8 yıllık sürede iç meseleler yeniden çözülmeye çalışılmış. Dış politika da belirlenmeye yeni bir şekilde Avrupa'da, Balkanlar'da, Anadolu'da dış politikanın temelleri oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda şunları ifade edebiliriz. Çelebi Mehmet bugün Edirne'nin ötesi diyebildiğimiz Edirne Türkiye sınırları dışındaki işte Güney-Batı Trakya bölgesi, Kuzey-Batı Trakya bölgesi, Bulgaristan sınırları içerisinde Dobruca bölgesine kadar olan sahada akınlara yeniden başlamış, Selanik bölgesine kadar olan saha yeniden fetih için Çelebi Mehmet tarafından planlanan bölge olarak ilan edilmiştir. Bu yıllarda bir başka mesele de Bizans'la olan ilişkilerdir. Çelebi Mehmet Bizans'la olan ilişkileri Anadolu'da ve Rumeli'deki geçit güzergahlarını elde tutmak üzerine kurmuştur. Bu bakımdan Venediklilerle bir ticaret anlaşması yapmış, deniz yoluyla Çanakkale Boğazı üzerinden Bizans'ı abluka altında tutmaya çalışmıştır. Anadolu Hisarı sürekli olarak boğaz kesen görevi görmüş ve Karadeniz kuzeyinden, Karadeniz'den gelen gemiler bir şekilde Haliç'e gelmeden önce, Galata'ya girmeden önce denetlenmeye çalışılmıştır. Bizans'ın bu tarihlerde Çelebi Mehmet'e karşı bir koz olarak kullanmaya çalıştığı bazı unsurlar da oldu. Bunlardan birincisi Şehzade Çelebi Mustafa olayıdır. Bunun diğer adı tarih kaynaklarımızda Düzmece Mustafa ismiyle geçmiştir.
Hocam bu tam
sorun devam etmiştir.
Aydınlatılamadı değil mi Güray Hocam?
Bu şehzade olduğu anlaşılıyor. Ben şehzade olduğu kanaatindeyim. Ancak evet. Bir dönem ortadan kaybolmuş olması onun yok olduğu anlamına gelmez. Mustafa isminde bir Yıldırım Beyazıt Han'ın oğlu vardı ve bu oğul Timur'un yanında esirken serbest bırakılmıştı Musa Çelebi gibi. İşte serbest bırakılmasından sonra ortaya çıkış tarihi arandığı sırada bulunamaması onun bu isimle anılmasına sebep oldu. 1415-1416 yıllarında Mustafa Çelebi'nin ortaya çıkmasından bir süre sonra Bizans'ın onu kullanmak üzere harekete geçtiğini ve elde tutmak için haraç istediğini görüyoruz. Yani Çelebi Mehmet'e karşı bir koz olarak kullanıyor. Yeri geldiğinde askeri ve siyasi karışıklıklar halinde Çelebi Mehmet'in yerine ordularla birlikte harekete geçebilecek bir şehzade idi Mustafa Çelebi. Tahta geçen Murat Han, Şehzade Murat çok iyi yetiştirilmiştir. Bunu özellikle ifade edelim. Konumuz dolayısıyla 2. Murat Han'dan da Fetret döneminde doğmuş olan bir hükümdar. Genç bir yaşta tahta geçtiğini, 17 yaşında 1421 yılı itibariyle genç bir şehzade olarak hüküm sahibi olduğunu söyleyebiliriz. 1421 yılında tahta geçtikten sonra onun ilk önce kardeşleriyle olan meseleleri çözdüğünü, iç isyanlarla karşılaşmak durumunda da çözümler aradığını görüyoruz. Bu durumda kendisinin Batı Anadolu'da ortaya çıkmış olan Börklüce Mustafa isyanına karşı ordu gönderdiğini ve bu isyanı bastırdığını biliyoruz. 2. Murat Han 1421 yılından 1451 yılına kadar tam olarak 30 yıla yakın bir süre tahta hüküm sürmüştür. Ancak bu 1444-1446 yılları arasında 2 yıla yakın bir dönem Fatih Sultan Mehmet Han diye bildiğimiz Şehzade Mehmet'e 12 yaşındayken tahtı bırakmıştır. Bunun tarihçiler açısından farklı gerekçeleri izah edilebilir.
Ne gibi Güray Hocam?
Yani Çelebi Mehmet döneminden itibaren artan sorunların 2. Murat Han zamanında çok daha fazla olmuş olması ve onu yorması. Yani 1444 yılına doğru 2. Murat Han artık devlet işlerinden, askeri siyasi olaylardan çok yorulmuştu. Bundan dolayı genç oğluna tecrübe kazansın diye devleti bir süreliğine emanet etmek, kendisi geri planda durmak istedi. Bu yüzden devretti gibi gerekçeler ileri sürülebilir. Ancak bunun ötesinde çok özel sebepler de olduğunu ifade etmiştik. Ankara'dan kendisini Edirne'deki sarayda ziyarete gelen Hacı Bayram Veli, Akşemseddin ve çocuk olan, henüz beşikte olan Mehmet'le ilgili özel şeyler söylemiştir İstanbul'un fethine dair. Ancak 2. Murat Han İstanbul'un fethi planlarını kendisi de yapıyordu, hazırlık yapıyordu. Bunun için görüş soruyordu. Kendisine nasip olmayacağına dair emareleri daha sık okumaya başladığını söyleyebiliriz. 1425 yılı itibariyle Batı Anadolu'daki, Orta Anadolu'daki beyliklerin hemen hemen tamamını kendisine bağlamış bulunan 2. Murat Han, Aydınoğlu Beyliği, Saruhanoğlu Beyliği gibi beyleri de tamamen ortadan kaldırmış bulunuyordu. Hocam, örneğin Cüneyt Bey, Aydınoğlu Cüneyt Bey İpsala Kalesi'nde yakalanmış, idam ettirilmiştir. Böylece Aydınoğulları tamamen Osmanlı'ya intikal etmiştir. 1426 yılında Germiyanoğlu 2. Yakup Bey çok ilginç bir şekilde vasiyetnamesi ile, vefat etmeden önce yazdırmış olduğu vasiyetname ile Edirne'deki saraya göndermiştir bu vasiyetnameyi de. Bütün beyliğinin topraklarını ve hüküm hakkını Osmanlı hükümdarı 2. Murat Han'a hediye etmiştir, bırakmıştır. Yani evet, mirasını vermiştir.
Böylece, hocam, az önce söylediğiniz şey dikkat çekici bir konu. Hacı Bayramı Veli'nin konuşması. Daha önceki programlarımızda siz hep vurguladınız. Destanlar birinci elden kaynak değildir ama üzerinden de öyle sanki sadece bir destan olarak değerlendirilebilecek değil. Tali ikinci derecede önemli kaynaklardır diye. Oğuz Kağan Destanı'nda da Ulu Türk gelir ve gördüğü düşü anlatır Oğuz Kağan'a. Ondan sonra da Oğuz Kağan tahtı oğullarına bırakır. Burada da yine bir veliyle, bir evliyayla karşı karşıyayız. Yine bir sultanla konuşuyor. Hocam, bu bizim töremizde, geleneğimizde, hatta İslam öncesine kadar uzanan böyle bir durum var galiba.
Şöyle ifade edelim. Tarih kaynaklarını tasnif ederken biz menakıbnameler, destanlar, bunun ötesinde tabii ki çeşitli ilmi dayanak olarak kullanılan kitaplar, ilmi nücum eserleri, yani meteoroloji diyoruz biz bugün ama aslında bunun batı dillerindeki karşılığı strateji ilmidir. Geleceğe dönük bir takım öngörüleri, bir takım bilimsel verilerden hareketle söyleyebilme becerileri ya da ilmi. Buna dair çalışmalar sürekli olmuştur dünya tarihi boyunca. Eski Mısır'da da vardır, Orta Çağlar'da da, Roma'da da, Osmanlı'da da olmuştur. İşte bu ilmi nücumla ilgili bir takım yıldızlardan hareketle geleceğin dünyadaki olaylarla ilgili tasarıları, düşünceleri adıyla bilinen kitaplar var. Bunlar tarih kitapları içerisinde değil de daha çok bilim ve strateji, astronomi ya da astroloji adıyla bilinen kitaplar içerisinde sayılıyor. Yani dünyanın zaman döngüsünü aynı zamanda dünyadaki insanlarla ilgili olayların gelişmesi olaylarını gök cisimlerindeki hareketlenmeler ve takvim ilmine bağlamak gerçekten ilginç bir ilmi tecrübe olmuştur insanlık tarihi açısından. Tarihçiler bu konuyu dikkate alırlar yer yer. Çünkü Topkapı Sarayı arşivinde de buna dair çok sayıda kitap var. Menakıbnamelerin yanı sıra bunlardan da bahsedebiliriz. Hacı Bayram Veli aynı zamanda bir astronomi ve matematik bilginidir. Yani sadece sufi bir bilgin değildir. Kara Medrese'de uzun yıllar matematik dersleri vermiştir. Bunu özellikle dikkate sunmak gerekiyor. Onun öğrencisi Akşemseddin de bir tıp bilgini, bir hekim başıydı, hekimdi, otacı idi. Bundan dolayı bazı tarihçilerimiz ona saray doktoru anlamında başka sıfatlar da verdiler. Yani doktorluk kimliğiyle de öne çıktığını görüyoruz. Osmanlı Devleti'nin İstanbul'u fethi planları önceden bu yana vardır. Yani Orhan Gazi'den itibaren olan bir takım olayları biliyoruz. 1. Murat Hüdavendigâr, Çelebi Mehmet, 2. Murat Han ve nihayet Fatih Sultan Mehmet Han. İstanbul'un fethiyle neticelenen bir dizi kuşatma harekatından bahsedebiliriz. İstanbul kuşatmasını 2. Murat Han tahta geçer geçmez düşünmüştür. 1421 yılında tahta geçiyor, 1422 yılında İstanbul kuşatması planı yapıyor. Ve böylece biz Çelebi olayını, yani Düzmece Mustafa Çelebi olayını yeniden canlandıran bir Bizans görüyoruz 2. Murat'ın karşısında. Çelebi Mehmet Han Bizans'la yapmış olduğu anlaşmaya göre İstanbul'da oğullarından bir kısmını, iki tanesini esir olarak bırakacaktı. Ayrıca Çelebi Mustafa'yı, yani Düzmece Mustafa'yı İstanbul'da gözlem altında tutmak karşılığında İmparator Manuel'e haraç vermeyi de kabul etmişti. Murat Han tahta geçince bu anlaşmaya uymadı. Esir olarak kardeşlerini, yeğenlerini vermedi ve tabii ki haraç ödemekten de uzak durdu. Bunun üzerine Bizans İmparatoru Düzmece Mustafa olayını ortaya çıkararak Osmanlı Devleti'ne karşı içeriden dışarıdan bir kısım kuvvetlerle Düzmece Mustafa'yı 2. Murat Han'a karşı saldırttı. Bu saldırı ne zaman oldu? 1422 yılında İstanbul kuşatması başlayınca Düzmece Murat Balkanlardan ortaya çıkar, Bursa'ya kadar gelir, İznik'i kuşatır ve gittikçe Osmanlı şehirlerini bir bir ele geçirmeye başlayan Düzmece Mustafa'ya karşı 2. Murat yeniden harekete geçmek suretiyle onun tehlikesini görerek kuşatmayı kaldırmak zorunda kalır. Yani Bizans yine kurtarmıştır kendini Düzmece Mustafa olayıyla. Böylece biz belki 1422 yılında, 23 yılında düşmek üzere olan Bizans'ı kurtaran bir şehzade olduğunu söyleyebiliriz. Düzmece Mustafa olayı bu kadar önemli bir olaydır. 30 yıl uzamıştır Bizans'ın ömrü. Ve başarılı da olmuştur Bizans. Bu açıdan baktığımız zaman Paleologos başarılı olmuştur. Yani İmparator Manuel Paleologos, 2. Manuel ismiyle biliniyor. Bu politikasıyla yeniden bir entrikada hedefine ulaşmıştır diyebiliriz.
Hocam şimdi benim bir sorum daha olacak ama sanıyorum Neslihan da ara zamanı diyecek ve dedi. Devam edeceğiz değerli dinleyicilerimiz.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 9312 463 34 21 ve 9312 463 34 19.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimize. İki tane sorum var. Önce şunu sorayım hocam, az önce ifade ettiklerinizden Hacı Bayram-ı Veli olsun, Akşemseddin olsun, buna ilişkin bu insanların ne son derece değerli bilim adamları olduklarını, Türk İslam medeniyeti içerisine taşımış insanlar olduklarını, fakat yine popüler tarihe ilişkin bir fikrinizi merak ediyorum. Onun sonucu Rönesans'tan önce dünyada sanki bilim yokmuş gibi, işte 15, 16. 17. yüzyıldan önce sanki dünyada bilim yokmuş gibi gençlerimizde, bizlerde böyle bir algı, böyle bir yaklaşım var. Her şey Martin Luther'den sonra başlamış gibi sanıyoruz hocam. Oysa biraz evvel programımızı dinleyenlerimiz fark etmiştir ki bir hekimden bahsediyoruz hocam, bir matematik aliminden bahsediyoruz ve bunun da örnekleri çok fazla.
Evet, şüphesiz bilim başka bilimsel gelişmelere sebep olan bilginin adıdır. Bilimsel gelişmeler de başka bilimsel gelişmelere sebep olduğu için bilim adıyla anılır. Şöyle ifade edelim, dünya tarihi boyunca bilimsel gelişmeler olmuştur. Şüphesiz bu coğrafya olarak doğuda, batıda, Avrupa'da, Asya'da farklı şekillerde, farklı temeller üzerinde bilimsel gelişmeler olduğunu söyleyebiliriz. Rönesans 18. yüzyılda adı konulmuş bir dönemdir. Yani Rönesans ne zaman olmuştur? 15. yüzyılda, yani 2. Murat Han Osmanlı Devleti'nin başında hükümdarken Avrupa'da Rönesans yaşanmaktaydı diyebiliriz. Evet, 15. yüzyılın böyle bir özelliği var. Ama o dönemde, 15. yüzyılda Rönesans kavramı bütün bu dönem için kullanılmıyordu. 18. yüzyıldan itibaren Avrupalı aydınlar, tarihçiler, sosyologlar, bilim insanları 15. yüzyıla Rönesans dediler. Yani 17. yüzyıla demediler, 18. yüzyıla demediler. Neden 15. yüzyıla Rönesans denildi? Çünkü 15. yüzyıl Avrupa tarihi için özellikle Avrupa'daki bazı eğitim ve bilim yaklaşımları, düşünceleri açısından dönüm noktasıdır. Hatta 15. yüzyılın sonları, 16. yüzyılın başlarındaki Avrupa'da yapılan tartışmalara baktığımız zaman Avrupa'da klasik bilgi sona ermiştir. O bilgi nedir? Dünya yuvarlak değildi 15. yüzyıla kadar Avrupa'da. Bu bilgi sona erdi. 16. yüzyıl itibariyle de tamamen artık çürütülmüş bir bilgiydi. Bu durumda kilisede, yani papalıkta kendisini reforme etmek zorunda kaldı. Kilise okulları kendisini değiştirmek zorunda kaldı. Böylece biz 16. yüzyılı Rönesans adıyla adlandıran 18. yüzyıl bilginlerinin aydınlanmacı olmasını da özellikle vurgulayarak dikkatle uyarmak, bilgilendirmek istiyoruz. Yani o dönemi yaşayanlar kendilerine biz Rönesans yapıyoruz demiyorlardı.
Hocam, ikinci sorumda şu: İstanbul kuşatması 2. Murat Han'ın, Sultan 2. Murat Han'ın 1422, Fatih'in doğmasına 10 yıl var hocam, 1432. Fakat bu kaçıncı kuşatmamız hocam bizim? Yani sayılabilir mi bilmiyorum. Sürekli Türklerin, Türk İslamiyet'ten sonra Müslüman Türkleri.
Türk ve İslam tarihi boyunca İstanbul kuşatmaları bir fetih ideali ya da amacı olmuştur. Hedef olarak da tarif edebiliriz. Tabii noktalanmış, tamamlanmış bir konu olduğu için hedef diyebiliriz. İstanbul'un Türkler tarafından ilk defa kuşatılması tarihte bilinen 616 yılında Avarlar tarafından İstanbul kuşatması var. Daha sonraki süreçte, İslam tarihi süreci içerisinde 673 yılında işte Ebu Eyyub el-Ensari adıyla bildiğimiz sahabe-i kiramdan bazı kişilerin de içinde bulunduğu Emeviler dönemindeki bir ordunun İstanbul kuşatmasında muhtemelen Horasan Türkleri de bulunuyordu. Neden? Çünkü Güneydoğu Anadolu bölgesi o sırada Fursan-ı Horasan adı verilen Guzat'a verilmişti. Yani Gaziler ve Oğuzlardan Müslüman olmuş Türkler aynı zamanda Güneydoğu Anadolu'da, Suriye'de Bizans'a karşı gaza yapma göreviyle görevlendirilmişlerdi. Battal Gazi döneminde 600'lü yıllar artık bitmiş oluyor. 714-717 yılları arasında bir İstanbul seferi daha görüyoruz. Ömer bin Abdülaziz adıyla bildiğimiz Emevi halifesi zamanında biz İstanbul kuşatmasını devam ettiğini görüyoruz ki Battal Gazi de bizim tarihimizde, kültürümüzde Danışment Gazi gibi, Saltuk Gazi gibi tarihi anlamda da şehzade üretiminde örnek gösterilen şahsiyetlerden birisidir. Anadolu'nun hemen hemen her yerinde ismiyle karşılaştığımız Battal Gazi'nin İstanbul kuşatması bir hedeftir Battalname'deki anlatılara göre. Kaç defa kuşattığını bilemiyoruz.
Sayamıyoruz değil mi hocam?
Battal Gazi'nin İstanbul kuşatma harekatının sayısı bilinmemektedir. Çanakkale ve İstanbul arasındaki bütün bu boğazların önemi tarih boyunca devam etti şüphesiz. Çakabey işte bunlardan birisi, İstanbul kuşatmasını ilk defa planlayanlardan birisidir. Ve 1088-1090 yılları arasında bu kuşatmayı hedefe ulaştırmak üzereyken Peçeneklerin Kumanlar tarafından saldırıya uğratılarak Aleksikomne'nin mağlup etmesi üzerine Çakabey'in ardından kendisinin damadı olan Kılıç Arslan tarafından rivayete göre öldürülmesi veya yaralanmasından sonra Çakabey İstanbul kuşatmasını müttefiksiz kaldığı için yapamamıştır. Onun da bir amacı vardı. Kendisini Büyük Sezar, yani Büyük İmparator ilan etmişti Çakabey.
Fetih yani hocam.
Tabii değil mi? İstanbul evet. Kuşatması planı olduğunu çok net bir şekilde ifade edebiliriz. Yine Türkiye Selçuklularının İstanbul'u kuşatma planları vardır. Osmanlı Devleti'nin vardır. Onlarca. Yıldırım Beyazıt Han net bir şekilde kendisinin bizzat katıldığı 3 kuşatmasını biliyoruz Yıldırım Beyazıt Han'ın. Murat Hüdavendigâr'ın vardır. Orhan Gazi'nin vardır. İstanbul kuşatması planı. Böylece biz Osmanlı tarihi boyunca Çelebi Mehmet, 2. Murat Han, 2. Murat Han'ın da yine İstanbul kuşatma planlarının kendi ömründe en çok önemsediği bir konu olduğunu ifade edelim.
Devam edelim hocam, ben sözünüzü kestim kaldığımız yerden.
1426 yılı itibariyle Anadolu'daki beyliklerin tamamını artık kendisine bağlamış olan bir Osmanlı hükümdarı var, 2. Murat Han. Ancak onun bütün bu çabalar sırasında Balkanlardaki olaylarla da ilgilenmek zorunda kaldığını biliyoruz. Balkanlarda neler oluyor bu tarihlerde? Hemen onu da belirtelim. Balkanlarda Osmanlı Devleti'ne karşı Çelebi Mehmet ve Fetret dönemi olayları sırasında ayrılmış olan, kendi başına buyruk hareket eden işte Macar, Sırp krallıkları, Eflak krallığı, Sırpların bir kısmı henüz Boşnaklar ismiyle bildiğimiz bugün itibariyle henüz İslamiyet'e yeni girmekteydiler veya girmişlerdi. Bu tarihler itibariyle baktığımız zaman Boşnakların da yine yer yer iki arada kaldıkları için Balkanlardaki büyük güçler arasında bir tarafı tercih etmek zorunda kaldığını ve Osmanlı'ya karşı harekete geçirilmek istendiğini görüyoruz. 1425 yılı itibariyle olan olayları söyledim. Venediklilerle ve Cenevizlilerle yeniden anlaşmalar yapmıştır 2. Murat Han. Düzmece Mustafa'yı yakalattıktan sonra idam ettirmiştir. Ve Anadolu'daki beyliklerin Germiyanoğlu'nun o son olarak ifade ettiğimiz topraklarının tamamını Osmanlı'ya hediye edercesine miras bırakması gerçekten çok anlamlı bir gelişmeydi. İşte bu gelişmelerin ötesinde 2. Murat Han zamanında Selanik'in fethi planı vardır. Selanik 3 defa ele geçirilmiştir, Venediklilerden alınmıştır. 2. Murat Han Venediklilerle Cenevizliler arasında bir denge politikası gütmeye çalışıyordu. Bir taraftan Venediklilerle anlaşırken diğer taraftan onlara karşı Cenevizlilere de bir takım haklar vererek ticaret anlaşması yapmak suretiyle gerek Bizans gerek Venedik ve Ceneviz hattında üçlü bir diplomasi ya da dış politika sacaya takip etmeye çalışıyordu.
Hocam müfredatta da ilkokul yıllarımızdan başlayarak üniversiteyi bitirene dek İstanbul'un kuşatması söz konusu olduğunda Haçlılarla Müslüman Türklerin mücadelesi söz konusu olduğunda hep Venedikliler ve Cenevizlilerden bahsedilir. Şimdi bir açıklayıcı olsun diye soruyorum size Güray Hocam. Venedikliler kimdir? Cenevizliler kimdir? Doğu Roma'dan kalanlar mıdır? Başkaları mıdır? Gotlar mıdır? Vizigotlar mıdır? Açıklık getirir misiniz Güray Hocam?
Venedikliler tarih boyunca korsan ticaret cumhuriyetleri içerisinde en büyüklerinden birisidir. Cenevizliler de aynı şekilde. Cenovalılar diye de bilinirler. Venedik kelimesinin farklı dillerdeki söyleniş şekli değişiyor. Araplar Venediklere Fundukiye derler. Funduk kelimesi ya da bunduk sözcüğüne baktığımız zaman Arapçada, modern dillerde de klasik geleneksel eski Arapçada da funduk otel demektir. Dinlenme istasyonu demektir. Yani bir bölgeyi ele geçirip orada kervansaray ve dinlenme tesisleri kurup yerleşmek, ticaret yapmak. Ticaret merkezleri veya kümeleri, kolonileri oluşturmak anlamında kullanılıyor. Venedik kavramının kendisi bir ticari kavram sözcük olarak baktığımız zaman ki Fenike kolonisidir. Fenike kavramı ile Venise kavramı Batı dillerinde de İngilizce'de Venedik Venise'dir. Fenike sözcüğüyle sadece bir dil harf dönüşümü söz konusu, fonetik dönüşüm söz konusu. Yani Fenike kolonileri Doğu Akdeniz'deki ve Batı Akdeniz'deki kolonilerin farklı farklı şehirlerde üstlenmiş olan yapıları söz konusu. Bunlardan birisi Kartaca'ydı. Kartaca'yı Roma yıktıktan sonra Roma'da bir ticaret kolonisi olarak ortaya çıktı. Roma bir şehir devletiydi, Kartaca da bir şehir devletiydi. Ancak ikisi rakip olunca daha güçlü olan köleler ordusuna sahip olan Roma disiplinize bir şekilde diğerlerini baskıladı ve yönetti. Venedik, Ceneviz, Pisa, Epir adıyla bildiğimiz bütün bu şehir devletlerine bazı ticaret tarihçileri Cumhuriyet adını da vermiştir. Neden Cumhuriyet adı veriliyor? Onun da sebepleri var tabii ki. Belediye yönetime sahiptirler. Belediye meclisleri gibi temsil ile yönetilirler. Yani seçimle iş başına getirilen bir kurulları vardır. Ancak aynı zamanda hanedanlık, hanedan dediğimiz yapılar da bu cumhuriyetlerde vardır. Belli dükler, kontlar veya kraliyet adıyla adlandırabileceğimiz asilzade aileleri bu cumhuriyetlerin her birinde de söz konusudur. 12. 13. yüzyıldan itibaren ortaya çıkan Venedik gücü içerisinde en önemlisi Charles Danjou idi. Kendisini Büyük Roma İmparatoru ilan etmiştir. Ve Danjou sülalesi devam etmekteydi yine 14. 15. yüzyılda da büyük bir güç olarak Venedik donanmasının Avrupa'da en büyük donanmaya sahip olduğunu söyleyebiliriz.
Bunlar da bu insanlar hocam ve devam ediyorlar. Güray hocam, bu esnada bugün bizden kitap kazanan dinleyicimiz belli oldu. Fransa'dan Nida Öztürk, geçen hafta İzmit'teydik galiba. Bu hafta da Fransa'dayız hocam. Fransa'dan bir dinleyicimiz. Japonya'ya kitap göndermiş miydik, aranmış mıydık bilmiyorum. O da vardı hocam. Dünyanın dört bir tarafına, memleketimizde dahil sesimiz ulaşıyor demek ki, sağ olsun dinleyicilerimiz. Lale ile Başladı adlı çok güzel bir kitap. Sayın Nida Öztürk, güle güle okusun hocam.
Evet, Nida'ya selam söylüyoruz. Hayırlı olsun bu güzel kitap.
Hocam yavaş yavaş sanıyorum 2 dakika, 3 dakika kadar bir zamanımız kaldı Güray hocam. Venedikliler bunlardır, Cenevizliler de bunlardır diye açıkladı Güray hocamız bize. Sultan 2. Murat Han'ın mücadelelerine kısaca devam edelim, haftaya toparlarız hocam. Evet.
Orta Anadolu'da beyliklerden en büyüklerinden birisi olan Karamanoğullarından İbrahim Bey tahta geçirilmişti. Ve 2. Murat Han Karamanoğlu İbrahim Bey ile anlaşma yaparak kızını da onunla evlendirmiştir. Aslında bu onu yakından kontrol etmek veya siyaseten de yakın tutmak, Balkanlardaki Osmanlı seferlerinde arkası Osmanlı Devleti'nin doğu yönündeki sınırlarının güvende olması açısından önemli bir diplomasi manevrasıydı. Karamanoğlu 2. Mehmet Bey kaçmıştır yaptıklarından dolayı. Onun yerine İbrahim Bey bizzat 2. Murat Han tarafından tahta getirilmiştir. Ancak onun da Balkanlardaki Haçlı seferlerine karşı Osmanlı Devleti mücadele ederken, Osmanlı Devleti'ne karşı Bursa'ya kadar olan bölgede seferler düzenleyerek özellikle Germiyanlı topraklarından kalan Kütahya, Beyşehir ve Hamidili topraklarına girmiş olması 2. Murat Han'ı çok kızdırmıştır. Ve Balkanlardaki olayların yanı sıra yeniden İbrahim Bey meselesiyle ilgilenmek zorunda bırakmıştır. 1440-1444 yılları arasında en önemli gelişme şüphesiz bir Avrupa'da başlayan Papa Öcü'nün öncülüğünde Osmanlı Devleti'ne karşı Haçlı taarruzuydu. Bu taarruzlar neticesinde 2. Murat Han tahttan feragat etmiş olsa da başa geçerek Varna Savaşı'nı yapmak zorunda kaldı. İşte bu taarruz sırasında Varna'ya kadar gelmiş olan Haçlı ordularını Osmanlı Devleti'nin yenerek baştaki kral Ladislas'ı, Macar kralı Ladislas'ı mağlup ettiğini görüyoruz. Canını güçlükle kurtarabilmiştir. Ardından 1445 yılında yine yeni bir Haçlı seferi hazırlıkları başlamıştır. 1448 yılına kadar olan olaylara baktığımızda Osmanlı Devleti Fatih'in, genç şehzadenin tahta bulunduğu sırada Batılılar tarafından bir fırsat olarak görülerek adeta Balkanlardan atılmak istenmiştir. Ancak 2. Kosova Savaşı'nda da Osmanlı Devleti'nin zafer kazanmasıyla Osmanlı Devleti'nin Rumeli'de Balkanlarda kesin bir şekilde yerleştiği artık anlaşılacaktır. Ve Balkanlardaki topluluklar, Orta Avrupa'daki devletler, krallıklar da Osmanlı Devleti'ne karşı artık yeniden bir saldırıyı göze alamayacaklardır.
Deyip bir haftalık bir ara verelim hocam. Bayram da geldi, Cuma günü. Ramazan, mübarek Ramazan bayramının birinci günü. Bütün dinleyicilerimizin, bütün İslam aleminin bayramını şimdiden kutlayalım Güray hocam.
İyi bayramlar diliyorum. Tekrarını diliyorum. Bütün dinleyicilerimizin bayramını kutluyorum. Hayırlı bayramlar olsun.
Sevgili dinleyicilerimiz, önümüzdeki hafta görüşeceğiz. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız. Hocam ağzınıza, ayağınıza sağlık, sağ olunuz, eksik olmayınız.
Sizler sağ olun, teşekkür ederim, iyi bayramlar.
Değerli dinleyicilerimiz, tekrar iyi bayramlar, haftaya görüşmek üzere.
Türk tarihinin izinde.